Ayrım 17. Kız kardeşim için. Jodie Picoult. Sayfa 273. Brian. Pazar günü saat 7'ye gelirken istasyondan içeri bir ahtapot girdi. Aslında bu ahtapot kılığına girmiş bir kadın ama insan böyle bir şey gördüğü zaman farklılıkların pek de bir önemi kalmıyor. Gözlerinden yaşlar boşalıyor ve çok sayıda koluyla bir Pekin köpeğini tutuyor. Bana yardım etmelisiniz diyor ve o anda onu tanıyorum. Bu Bayan Zegna. Birkaç gün önce mutfağında çıkan bir yangın nedeniyle evi harap olmuştu. Duyargalarını çekiştiriyor. Kalan tek giysim bu. Bir cadılar bayramı kostümü. Ursula. Taunton'daki kiralık bir depoda Peter Paul and Mary abimleri koleksiyonuyla birlikte çürümeye bırakılmıştı. Onu kibarca masamın karşısındaki sandalyeye oturtuyorum. Bayan Zegna, evinizin oturulamaz durumda. Oturulamaz mı? Ev yok oldu. Sizi bir sığınma eviyle bağlantıya geçirebilirim. İsterseniz işleri hızlandırmaları için sigorta şirketinizle de konuşabilirim. Gözlerini silmek için kolunu kaldırınca ona iplerle bağlı olan diğer 8 kol da kalkıyor. Evim sigortalı değildi. Hayatımı en kötüsünü bekleyerek yaşamaya inanmıyorum. Bir süre ona baka kalıyorum. Bir felaket olasılığı karşısında afallamanın nasıl bir his olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Hastaneye vardığımda Katie 7 yaşından beri sahip olduğu oyuncak ayısına sarılmış sırtüstü yatarken buluyorum. Hasta tarafından kontrol edilen morfin serumlarından bağlanmış ve çoktan uyumuş olmasına rağmen parmağı ara sıra düğmeye basmaya devam ediyor. Odadaki sandalyelerden biri açılarak yatacak kısmı kağıt kadar ince bir yatağa dönüşüyor. Sarah bunun üstüne kıvrılmış halde "Hey!" diyor beni görünce ve saçını gözünden çekiyor. Anna nerede? Hala uyuyor. Tıpkı bir bebek gibi. Kate'in gecesi nasıl geçti? Fena değil. Saat 2 ile 4 arasında biraz ağrısı oldu. Sarah'ın portatif yatağının kenarına oturuyorum. Dün gece ettiğin telefon Anna'nın çok hoşuna gitti. Sarah'ın gözlerine baktığımda Jessie'yi görüyorum. Göz renkleri, yüz hatları, her şeyleri aynı. Acaba Sarah da bana bakınca Kate'i mi görüyor merak ediyorum. Bu ona acı veriyor mu merak ediyorum. Bir zamanlar bu kadınla birlikte koca Route 66 boyunca bir otomobilde gidip bir kez olsun söyleyecek söz bulamamamız diye bir şeyin söz konusu olmadığına inanmak çok zor. Şimdi ise konuşmalarımız önemli detaylar ve bilgilerle dolu bir olgular ekonomisine dönüşmüş durumda. ''Şu falcı kadını hatırlıyor musun?'' diye soruyorum. Sarah boş gözlerle bana bakınca konuşmaya devam ediyorum. Nevada'nın ortasında Chevy'nin benzini bitmişti. Ve seni arabada bırakıp benzin almaya gitmeme izin vermemiştin. 10 gün sonra sen hala aynı yerde daireler çizip dururken beni akbabalar bağırsaklarımı yerken bulacaklar demiştin. Sarah ve sonra da yanı başımda uyuyakalmıştım. 6 kilometre kadar gerimizde kalan köhne benzinliğe kadar otostopla gittik. Burayı yaşlı bir adam ve kendini bir medyum olarak tanıtan kız kardeşi işletiyordu. Hadi biz de fala baktıralım diye yalvardı Sarah ama fal 5 dolardı ve bende sadece 10 dolar vardı. O zaman alacağımız benzinin yarısını alır ve medyuma bir daha nerede yolda kalacağımızı sorarız dedi Sarah ve her zaman olduğu gibi beni ikna etti. Madam Agnes çocukların rüyalarına girecek türden kör bir kadındı. Bulutsuz bir gökyüzünü hatırlatan kataraklı gözleri vardı. Yüz kemiklerinden geleceğini okumak için bir iskeletinkine benzeyen elini Sarah'ın yüzüne koydu ve üç çocuk ile uzun bir hayat gördüğünü ancak bunun fazla iyi bir hayat olmayacağını söyledi. Bu ne anlama geliyor diye sordu Sarah öfkeli ve Madam Agnes de geleceğin kil gibi olduğunu her istendiğinde yeniden biçimlendirilebileceğini açıkladı. Ama yalnızca kendi geleceğinizi baştan çizebilirsiniz. Başkasınınkini değil ve bu da bazı insanlara yeterli gelmiyordu. Sonra elini benim yüzüme koydu ve tek bir şey söyledi. Kendini koru. Bize Colorado sınırında benzinimizin tekrar biteceğini söyledi ve haklı çıktı. Şu anda hastane odasında Sarah bana anlamsız gözlerle bakıyor. Biz ne zaman Nevada'ya gitmiştik diye soruyor. Sonra başını iki yana sallıyor. Konuşmamız gerek. Eğer Anna gerçekten pazartesi günü bu duruşmayı yaptırmakta kararlıysa senin ifadeni gözden geçirmen lazım. Aslında... Gözlerimi indirip ellerime bakıyorum. Ben Anna'nın lehini ifade vereceğim. Ne? Kate'in kesin olarak uyduğundan emin olmak için hızla omuzumun üstünden arkama göz atıyorum ve elimden gelen en iyi şekilde düşündüğümü açıklamaya çalışıyorum. Sarah, inan bana bu konuda çok uzun düşündüm. Anna artık Kate'in donörü olmak istemiyorsa buna saygı duymamız gerek. Eğer sen Anna lehinde ifade verirsen, yargıç en az bir ebeveynin bu dilekçeyi desteklediğini görerek kararını onun lehine verecektir. Biliyorum. Diyorum. Başka hangi sebeple böyle bir ifade verebilirim ki zaten? Birbirimize bakıyoruz tek kelime etmeden. Bu yolların her birinin sonunda bizi bekleyen şeyleri kabul etmek istemiyoruz. Sarah diye soruyorum en sonunda. Benden ne istiyorsun? Sana bakmak ve eskiden her nasılsa onu hatırlamak istiyorum, diyor boğuk bir sesle. Geri gitmek istiyorum Brian. Beni geri götürmeni istiyorum. Ama o benim eskiden tanıdığım kadın değil artık. Bütün ülkeyi boydan boya geçerken gördüğü tüm çayır köpeği deliklerini tek tek sayan, yalnız kovboyların gazetelere verdiği eş arıyorum ilanlarını yüksek sesle okuyan ve bana gecenin en karanlık anında beni ay gökyüzünden ebediyen silinene dek seveceğini söyleyen o kadın değil. Doğrusu ben de aynı adam değilim. Onu hep dinleyen adam, ona hep inanan adam. Sera. 2001. Brian ve ben kanepede oturmuş gazetenin eklerini paylaşmakla meşgulken Anna oturma odasına giriyor. Ben uzun bir süre, mesela evlenene kadar çimleri biçsem, bunun karşılığında peşin olarak $614.96 alabilir miyim? Neden diye soruyoruz ikimiz aynı anda. Anna ayakkabısını halıya sürtüyor. Biraz nakit lazım da, Brian gazetesini katlıyor. Gap marka kotların o kadar pahalandığını sanmıyorum. Böyle yapacağınızı biliyordum zaten, diyor Anna arkasını dönüp gitmeye hazır bir halde. Dur, koltuğumda doğruluyor ve dirseklerimi dizlerime dayıyorum. Ne almak istiyorsun? Bunun ne önemi var ki? Anna, diyor Brian, $600 fazla parayı ne için verdiğimizi bilmeden sana teslim etmemizi beklemiyorsun herhalde. Bir an durup bunu düşünüyor. eBay'den bir şey alacağım. Benim 10 yaşındaki kızım eBay'de surf mi yapıyor? Peki, diye iç geçiriyor. Kaleciler için bacak koruması almak istiyorum. Brian'a dönüyorum ama o da anlamış görünmüyor. Hokey için mi, diye soruyor. Şey, evet. Anna, sen hokey oynamıyorsun ki, diyorum ve bunun üzerine Anna'nın yanakları kızarınca belki de ben bazı şeyleri bilmiyorum diye düşünüyorum. Brian onu bir açıklama yapmaya zorluyor. Birkaç ay önce tam hokey sahasının önünde bisikletimin zinciri attı. Birkaç çocuk antrenman yapıyordu ama kalecileri hastalanmıştı ve koç kaleye geçip çekilen şutları engellersem bana $5 vereceğini söyledi. Hasta çocuğun malzemelerini aldım ve gördüm ki o kadar da fena değilmişim. Kaleciliği sevdim. Bu yüzden de antrenmanlara devam ettim. Anna utangaç bir edayla gülümsüyor. Koç turnuva başlamadan önce benden takıma katılmamı istedi. Ben bugüne dek takımda oynayan ilk kızım ama hala kendi malzemem yok. Bu malzemelerde $614 tutuyor ve 96 sent. Bu yalnızca bacak koruması ama. Bunun dışında göğüs korumasına, kaska, eldiveni ve maskeye ihtiyacım var. Bizlere beklenti dolu gözlerle bakıyor. Bunu bir konuşmamız lazım, diyorum. Anna olasılıklar filan gibi bir şeyler gebeliyor ağzında ve sonra odadan çıkıyor. Senin hokey oynadığından haberin var mıydı, diye soruyor Brian ve ben de başımı sallıyorum. Acaba kızım benden başka neler saklıyor? Anna'yı hokey oynarken ilk kez seyretmek üzere evden çıkmaya hazırlanıyoruz ama Kate gitmek istemediğini belirtiyor. Lütfen anne, diye yalvarıyor. Şu halimle hiçbir yere çıkamam ben. Bütün yanaklarında, ayalarında, ayak tabanlarında ve göğsünde kırmızı lekeler var ve bunun tedavi için aldığı steroidler yüzünden de yüz yuvarlak, ay parçası bir suratı oldu. Teni kabardı ve kalınlaştı. Bunlar Kate'in ilik naklinden sonra tutulduğu Graft versus Host hastalığının belirtileri. Son 4 yıl bir gitti bir geldi. Hem de en az beklediğimiz zamanlarda alevlenerek. Kemik iliği bir organ ve tıpkı bir kalp ya da karaciğer gibi vücut onu reddedebilir. Ama bazen tam tersi oluyor ve nakledilen ilik içine yerleştirildiği bedeni reddetmeye başlıyor. İyi haber şu ki tüm kanser hücreleri de kuşatılmış durumda. Doktor Chance buna graft versus lösemi hastalığı diyor. Kötü haber ise belirtiler. Kronik ishal, sarılık, eklemlerinde hareket kaybı, bağ dokuların olduğu her yerde yaralar ve skleroz. Bunlar artık benim için gayet olağan bir hal aldı. Ama graft versus host hastalığı bu kadar ağır bir şekilde kendini gösterdiğinde Kate'in okula gitmemesine ses çıkarmıyorum. O henüz 13 yaşında ve dış görünüş her şeyden önemli. Güzel görünme arzusuna saygı duyuyorum. Çünkü bu duyguyu nadiren tadabiliyor. Onu evde tek başına bırakamam. Ama bir yandan da Anna'ya gelip onu seyredeceğimizi söz verdik. Bu kız kardeşin için gerçekten çok önemli. Bu sözüme Kate'in cevabı kanepeye çöküp kırlentlerden birinin yüzüne bastırmak oluyor. Tek bir kelime daha etmeden portmantoya gidiyor ve çeşitli giysiler toparlamaya başlıyorum. Eldivenleri Kate'e uzatıyor ve ben de başına beresini geçirip atkısının boynunu ve burnunu örtecek şekilde sarıyorum. Bir tek gözleri açıkta kalıyor. Hokey sahası soğuk olur, diyorum. İtaatten başka bir seçenek bırakmayacak bir ses tonuyla. Anna'yı son çare olarak koçun yeğeninden ödünç aldığımız o koruyucu kıyafetler içinde görünce ilk başta tanımakta güçlük çekiyorum. Bu pistin üstündeki tek kız olduğunu anlamanıza imkan yok. Hele sahadaki tüm oyunculardan 2 yaş küçük olduğunu anlamak ise imkansız. Acaba Anna kaskının içinde kendisine yapılan tezahüratları duyabiliyor mudur? Yoksa pakın kayışına ve topaların yarattığı bütün o karmaşaya yoğunlaşmış halde üstüne gelenleri çıkarmaktan başka bir şey düşünmüyor mudur? Jesse ve Brian hop oturup hop kalkıyorlar. Kate bile o kadar gelmek istememesine karşın kendini oyuna kaptırmış durumda. Karşı takımın kalecisi Anna ile kıyaslandığında ağır şekilde hareket ediyor gibi görünüyor. Sahadaki oyun adeta öbür kaleden, Anna'nın kalesine doğru ilerleyen bir dalga gibi. Orta oyuncu pası ileri çıkan sağ kanada veriyor. Çocuk patenleriyle kalabalığın avaz avaz bağırtısını yararak ilerliyor. Anna ileri fırlıyor, pak daha gelmeden çok önce nereye gideceğinden emin, dizleri bükülmüş, dirsekleri dışa çıkmış. İnanamıyorum diyor Brian bana ikinci çeyreğin bitiminde. Bu kız doğuştan kaleci. Bu kadarını ona ben de söylerdim. Anna kurtarır her zaman. O gece Kate burnundan, vakatından ve göz yuvalarından kan boşalarak uyanıyor. Hiç bu kadar kanadını görmemiştim ve kanamayı durdurmaya çalışırken aklımdan tek geçen ne kadarını kaybetmeyi kaldırabileceği. Hastaneye vardığımızda Kate altüst olmuş ve tüm zihinsel yetilerini yitirme aşamasına gelmiş halde zaten en sonunda bilincini tamamen kaybediyor. Görevliler kaybettiği kanı telafi edebilmek için ona torba torba plazma, kan ve trombosit veriyorlar. Ama hepsi süzgeçten geçer gibi vücudundan dışarı sızıyor. Aşırı kan hacmi azalmasından kaynaklanabilecek hipovolemik şoku engellemek için serum veriyorlar ve boğazından içeri bir hortum sokuyorlar. Kanamanın ne kadar yayıldığını görebilmek için beyin ve akciğer tomografilerini çekiyorlar. Kate'in ani belirtiler göstermesi sonucu gecenin bir yarısı acile kaç defa koşturmuş olsak da Brian ve ben hiçbir zaman bu kadar kötüsüyle karşılaşmadığımızı biliyoruz. Burun kanaması başka bir şeydir, bütün sistemin çökmesi başka. Şu ana dek iki kez kalp ritmi bozuldu. Kanama nedeniyle beynine, kalbine, karaciğerine, akciğerlerine ve böbreklerine sağlıklı çalışmak için ihtiyaç duydukları kan gitmiyor. Doktor Chance bizi pediatrik yoğun bakım katının sondaki küçük salona alıyor. Duvarlarda gülümseyen papatyalar var. Bir duvarda 1.20 metrelik tırtıl şeklinde bir büyüme cetveli var. Ne kadar büyüyebilirim? Brian'la ikimiz son derece sessiz oturuyoruz. Sanki uslu durunca ödüllendirilecekmişiz gibi. Arsenik mi diye tekrarlayıp duruyor Brian. Zehir mi vereceksiniz yani? Bu çok yeni bir tedavi türü diye açıklıyor Doktor Chance. 25 ila 60 gün bunu damardan alıyorsunuz. Bugüne dek bununla kesin bir tedavi sağlamadık. Tabii bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Ancak şu anda elimizde 5 yıllık hayatta kalma raporları bile yok. İlaç o derece yeni yani. Bildiğiniz gibi Kate kordon kanı, ilik nakli, radyasyon, kemoterapi ve atra seçeneklerini tek tek denedi. Hepimizin tahmin ettiğinden 10 yıl daha uzun yaşadı. Kendimi kararımı vermiş bir halde başımı öne doğru eğerken buluyorum. Yapın diyorum. Brian gözlerini yere indirmiş, ayakkabılarına bakıyor. Bunu deneyebiliriz ama büyük olasılıkla kanama arseniğe de baskın çıkacaktır diyor Doktor Chance. Duvardaki büyüme cetveline bakıyorum. Dün gece yatağına yatırırken Kate'e onu çok sevdiğimi söylemiş miydim ben? Hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Sabah 2'yi biraz geçerken Brian ortadan kayboluyor. Ben Kate'in yatağının başında uyuyakalmışım ve o sessizce dışarı çıkmış, bir saat boyunca ortalıkta görünmüyor. Hemşireleri onu görüp görmediklerini soruyorum. Kantine ve erkekler tuvaletine bakıyorum. Yok. Nihayet koridorun sonunda bulunan ölmüş zavallı bir çocuğun adının verildiği ufak bir salonda buluyorum onu. Burası aydınlık, havadar, plastik bitkilerle süslenmiş, nötropenik bir hastanın sevebileceği bir yer. Brian, fitilli kadifeyle kaplı çirkin bir kahverengi koltuğa oturmuş, elindeki mavi pastelle bir parça kağıda hırsla bir şeyler yazıyor. Hey diye sesleniyorum sessizce. Çocukların hep birlikte mutfakta yere oturup resim yaptıkları, pastel boyaların kır çiçekleri gibi etrafa dağıldığı o günleri hatırlayarak. Sana sarı versem, bana mavi pastelini verir misin? Brian başını kaldırıyor, şaşırmış. Bir şey mi? Kate iyi, merak etme. Yani aynı işte. Hemşire Step ona birinci arsenik dozunu verdi bile. Ayrıca kaybettiklerini telafi etmek için iki torbada kan verdi. Belki de Kate'i eve götürmemiz gerek diyor Brian. Yani elbette öyle. Ben şimdi götürelim diyorum. Ellerini birleştiriyor. Bana sorarsan kendi yatağında ölmeyi tercih edecektir. Bu kelime ikimizin arasında patlayan bir el bombası adeta. Hayır. Kate, evet, ölecek. Bana bakıyor, yüzü acıyla çarpılmış. O ölüyor Sarah. Bu gece ya da yarın ölecek. Gerçekten şanslıysak belki bir yıl daha yaşar. Doktor Chance'ın söylediklerini duydun. Arsenik bir tedavi değil. Yalnızca bir şeyleri geciktiriyor. Gözlerim yaşla doluyor. Ama ben onu çok seviyorum diyorum. Çünkü bu yeterli bir neden. Ben de bütün bunları yapmaya devam edecek kadar çok hem de. Üzerini çiziktirdiği kağıt elinden düşüyor ve ayaklarımın dibine iniyor. O almadan ben eğilip kapıyorum. Üstümde bir sürü çarpı var ve bütün kağıt gözyaşlarından kabarmış. Baharın kokusunu severdi diye okuyorum. Batak oynarken üstüne yoktu. Müzik olmasa da dans edebilirdi. Ayrıca kenarlarda notlar da var. En sevdiği renk pembe. Günün en sevdiği zamanı alacakaranlık. Where the Wild Things Are kitabına bayılırdı. Defalarca okumuştu, hala da ezbere bilir. Bunları okuyunca bütün tüylerim diken diken oluyor. Bu yazdığın bir metiye mi? Artık Brian dağılıyor. Bunu şu an yapmazsam, yapmam gereken zaman geldiğinde yapamayacağım. Başımı iki yana sallıyorum. O zaman henüz gelmedi. Sabahın 3:30'unda ablama telefon ediyorum. Seni uyandırdım diyorum. Zannenin telefonu açtığı saatin onun için, normal olan herkes için gecenin kör vakti olduğunu o an fark ederek. Kate'e bir şey mi oldu? Bunu göremiyor olmasına rağmen başımı eğiyorum. Zanne. Efendim, gözlerimi kapatıyorum ama yine de yaşların dışarı sızdığını hissediyorum. Sera ne oldu? Yanına gelmemi ister misin? Boğazımdaki o korkunç baskeli konuşmam imkansız gibi. Gerçek sizi boğana dek genişleyebiliyor. Çocukken Zanne'nin odasıyla benim odam aynı koridora bakardı ve gece ışığı açık bırakma konusunda kavga ederdik. Ben açık kalmasını isterdim, o istemezdi. Başına bir yastık çek derdim ona. Sen karanlığı yaratabilirsin ama ben aydınlığı yaratamam. Evet diyorum, iyice hüngür hüngür ağlayarak. Lütfen. Bütün olasılıklara rağmen Kate yoğun kan verme ve arsenik terapisiyle 10 gün boyunca hayatta kalıyor. Hastaneye yattığının 11. gününde komaya giriyor. Bunun üzerine o uyanana kadar yatağının başında nöbet tutup hiç ayrılmamaya karar veriyorum. Bu nöbeti tamı tamına 45 dakika sürdürebiliyorum. Çünkü o dakikada Jesse'nin okul müdüründen bir telefon geliyor. Anlattığına göre okulun lise laboratuvarında küçük bidonlarda saklanan metal sodyumun havayla tepkimeye girme eğilimi çok yüksekmiş. Anlaşılan suyla da tepkimeye giriyor ve hidrojen ve ısı ortaya çıkarıyormuş. Yine anlaşılan benim 9. sınıfa gelen oğlum bunu fark edecek kadar zekiymiş ve bu yüzden şişelerden birini çalıp tuvalete boşaltarak okulun fosettiğini patlatmış. Oğlumun sonunun eyalet hapishanesi olacağını demeye getirirken bir yandan da Kate'in nasıl olduğunu sorma nezaketine sahip müdürün kendisini 3 hafta okuldan uzaklaştırmasından sonra Jesse ve ben arabayla hastaneye dönüyoruz. Cezalı olduğunu söylememe gerek yok herhalde, biliyoruz. 40 yaşına kadar cezalısın ama. Jesse'nin omuzları çöküyor ve kaşları adeta birbiriyle birleşiyor. Tam olarak ne zaman ondan ümidimi kestiğimi düşünüyorum. Jesse'nin durumu kız kardeşininki kadar kötü değilken bunu neden yaptığımı kestiremiyorum. Müdür Hödü'nün teki. Sana bir şey diyeyim mi Jesse? Dünya böyleleriyle dolu. Her zaman böyle birisiyle karşılaşacaksın ya da böyle bir olayla. Bana dik dik bakıyor. Red Sox'tan bahsederken bile lafı bir şekilde Kate'e getirmeyi başarabiliyoruz. Hastanenin otoparkında duruyoruz ama kontağı kapatmaya davranmıyorum. Yağmur ön camı duyuyor. Hepimiz bu konuda çok yetenekliyizdir. Yoksa Fosepti'yi başka bir nedenle mi patlattın? Kardeşi kanserden ölmek üzere olan kızın abisi olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun sen. Gayet iyi biliyorum. Çünkü ben Deniz, kanserden ölmek üzere olan kızın annesiyim. Kesinlikle haklısın. Bu gerçekten berbat bir şey. Bazen her an patlayacağım duygusundan kurtulmak için benim de içimden bir şeyleri patlatmak geliyor. Gözlerimi aşağı kaydırıyorum ve dirseğinin iç tarafında bozuk para büyüklüğünde bir çürük fark ediyorum. Diğer kolunda da aynısı var. Aklım kızlarımın aksine lösemiye değil hemen eroine gidiyor. Bu da ne? Kollarını katlıyor. Hiçbir şey. Nedir dedim. Seni ilgilendirmez. Evet, ilgilendirir. Kolunu tutup çekiyorum. Bunlar iğne izleri mi? Başını kaldırıyor, gözlerinden alev fışkırıyor. Evet anne, 3 günde bir damardan iğneyi basıyorum. Ama zannettiğin gibi eroin vermiyorlar. Hastanenin 3. katında kan alıyorlar. Gözlerini gözlerime dikiyor. Kate'e Anna'dan başka kim trombosit veriyor olabilir diye merak etmedin mi hiç? Ben tutamadan arabadan dışarı fırlıyor ve beni hiçbir şeyin açıkta görünmediği bir ön camın ardında bırakıyor. Kate'in hastaneye yatışının 2. haftasında olduğu gün hemşireler beni bir gün dinlenmeye ikna ediyorlar. Eve geliyor ve hastane personelinin kullandığı değil bana ait olan banyoda yıkanıyorum. Günü geçmiş faturaları ödüyorum. Hala bizimle kalan Zanne bana bir fincan kahve yapıyor. Islak saçlarımı tarayıp yanına geldiğimde taze kahve sıcacık beni bekliyor. Arayan soran oldu mu? Hastaneden arayan oldu mu demeye getiriyorsan yok. Okuduğu yemek kitabının sayfasını çeviriyor. Bu çok oktan bir iş diyor Zanne. Yemek pişirmek çok sinir bozucu. Giriş kapısı açılıyor ve sertçe kapanıyor. Anna telaşla mutfağa giriyor ve beni görünce olduğu yerde zınk diye duruyor. Senin burada ne işin var? Burada oturuyorum diyorum. Zanne boğazını temizliyor, pek öyle görünmese de. Ancak Anna onu duymuyor ya da duymazdan geliyor. Gülümsemekten ağzı kulaklarına varıyor çünkü ve bana bir kağıt uzatıyor. Bunu Koç Urlik'e göndermişler. Okusana hadi, oku, oku, oku. Sayın Anna Fitzgerald, kırıcı kızlar yaz hokey kampına kabul edildiğinizi bildirir, tebriklerimizi sunarız. Bu yıl kampımız 3-17 Haziran tarihlerinde Minneapolis'te düzenlenecek. Lütfen ekteki belgeleri doldurup tıbbi geçmişinize yazarak 4-30-01 tarihine dek bize gönderiniz. Buz üstünde görüşmek dileğiyle. Koç Sarah Teutink. Mektubu hızla okuyup bitiriyorum. Kate benim yaşımdayken Onun lösemili çocuklar için düzenlenen yatılı kampa gitmesine izin vermiştin, diyor Anna. Sarah Tüting'in kim olduğunu biliyor musun? Milli takım kalecisi. Üstelik ben onunla tanışmaya değil, hatalarımın ne olduğunu ondan öğrenmeye gideceğim. Koç bana her şey dahil bir burs ayarladı. Sizin cebinizden hiçbir şey çıkmayacak. Bana uçak biletlerimi alacaklar, özel bir oda verecekler ve diğer her şeyi karşılayacaklar. Kimse böyle bir fırsat yakalayamaz, asla. Tatlım, diyorum sözlerimi özenle seçerek. Gidemezsin. Sanki sözlerimi bir yere oturtmak istercesine başını sağa sola sallıyor. Ama bugün ya da yarın değil ki bu. Ta önümüzdeki yaza. O zamana kadar da Kate ölmüş olur zaten. Anna'nın yaşadığımız bu olaylar silsilesinin bir sonu, ablasına karşı olan mecburiyetinden azat olacağı bir anın gelecek olduğunu düşündüğünü ilk defa o gün gösterdiğini hatırlıyorum. Fakat o gün gelene dek Minnesota'ya gitmek diye bir seçenek söz konusu olamaz. Orada Anna'nın başına bir şey gelebilir endişesiyle değil, kardeşi uzaktayken Kate'e bir şey olur endişesiyle korkuyorum. Kate bu son nüksetmeyi de atlatırsa başka bir krizin ne zaman geleceğini kim bilebilir? Böyle bir şey olduğunda ise Anna'ya ihtiyaç duyacağız. Onun kanına, kök hücrelerine, dokularına. Bu gerçek aramızda şeffaf bir perde gibi asılı duruyor. Zanne ayağa kalkıp bir kolunu Anna'nın boynuna doluyor. Ne diyorum biliyor musun ufaklık? Belki bu konuyu annenle başka bir zaman konuşsak daha iyi. Hayır. Anna dikildiği yerden kımıldamayı reddediyor. Neden gidemeyeceğimi öğrenmek istiyorum. Elimle yüzümü sıvazlıyorum. Anna, bana bunu yaptırma. Niye yaptırmayacakmışım anne, diyor öfkeyle. Benim sana bir şey yaptırdığım yok. Mektubu buruşturuyor ve koşarak mutfaktan çıkıyor. Zanne kendini zorlayarak bana gülümsemeye çalışıyor. Evine hoş geldin, diyor. Dışarıda Anna elini bir hokey sopası alıyor ve garajın duvarına vurmaya başlıyor. Buna yaklaşık bir saat boyunca devam ediyor. Ritmik bir şekilde, ta ki ben onun orada olduğunu unutana ve bunun evin kendi nabzı olduğunu düşünmeye başlayana dek. Hastaneye yatırıldığının 17. gününde Kate bir enfeksiyon kapıyor. Vücudunda aniden bir ateş ortaya çıkıyor. Bütün vücut kültürü yapıldı. Organizmayı izole etmek için kan, idrar, dışkı ve balgam tahlilleri yapıldı. Onu hasta eden şeyin etkileneceği umuduyla hemen geniş etkili bir antibiyotik verilmeye başlandı. En sevdiğimiz hemşire Step, bazı geceler ben bütün bunlara tek başıma katlanmak zorunda kalmayayım diye geç saate kadar yanımda kalıyor. Bana ameliyathanelerin bekleme odalarından aşırdığı People dergilerini getiriyor ve kendinde olmayan kızımla tek taraflı, umut verici sohbetler yapıyor. Görünüşte bir kararlılık ve iyimserlik modeli ama benim onu görebildiğimi düşünmediği anlarda yattığı yerde Kate'in vücuduna süngerle banyo yaptırırken gözlerinin dolduğunu çok gördüm. Bir sabah Dr. Chance Kate'in durumunu kontrole geliyor. Stetoskopunu boynuna asıyor ve karşındaki sandalyeye oturuyor. Onun düğününe davet edilmeyi istemiştim hep. Edileceksiniz, merak etmeyin diye ısrar ediyorum. Ama doktor başını olumsuzca iki yana sallıyor. Kalp atışlarım hızlanıyor. Düğün hediyesi olarak bir şekerli plan alsanız olur aslında. Resim çerçevesi de olur. Gelip kadeh kaldırsanız bile yeter. Sarah, diyor Doktor Chance. Artık ona veda etme zamanı geldi. Jesse, Kate'in kapısı kapalı odasında 15 dakika geçiriyor ve dışarı çıktığında tüm dünyayı patlatmaya hazır bir bombaymış gibi görüyor. Pediatrik yoğun bakım servisinin koridoru boyunca koşuyor. Ben ilgilenirim, diyor Brian. Jesse'nin gittiği yöne doğru koridorda ilerliyor. Anna sırtını duvara dayamış oturuyor. O da çok öfkeli. Bunu yapmak istemiyorum. Hemen önüne çöküyorum. İnan bana, yapmanı daha az isteyeceğim başka bir şey olamazdı. Ama bunu şimdi yapmazsan bir gün mutlaka keşke yapsaydım diyeceksin. Anna hiddetle yerinden kalkıp Kate'in odasına gidiyor ve bir sandalye çekip oturuyor. Kate'in göğsü inip kalkıyor, solunum cihazı marifetiyle tabii. Elini uzatıp da ablasının yanağına dokunduğu an Anna'nın içindeki tüm fırtınalar diniyor. Beni duyabilir mi? Kesinlikle, diye cevap veriyorum. Ondan çok kendim için konuşuyorum. Minnesota'ya gitmeyeceğim, diye fısıldıyor Anna. Hiçbir yere gitmeyeceğim. İyice sokuluyor. Uyan artık Kate. İkimiz de nefesimizi tutuyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Neden çocuğunu kaybetmek derler hiç anlamam. Hiçbir ebeveyn bu kadar dikkatsiz olamaz. Hepimiz oğullarımızın ve kızlarımızın nerede olduğunu tam olarak biliriz. Yalnızca orada olmalarını istemeyiz. Brian ve Kate ve ben bir devre gibiyiz. İkimiz yatağın birer ucuna oturmuş, birbirimizin ve Kate'in ellerini tutmuşuz. Sen haklıydın, diyorum Brian'a. Onu eve götürmeliydik. Brian başını sallıyor. Arsenik seçeneğini denemeseydik bir ömür boyu kendimize neden yapmadık diye sorardık. Kate'in yüzünü çevreleyen soluk renkli saçlarını eliyle geriye atıyor. O kadar iyi bir kız ki her zaman senin sözünü dinledi. Başımı eğiyorum, konuşamıyorum. O yüzden şimdi direniyor. Gitmek için izin vermeni bekliyor. Kate'in üzerine kapanıyor. Öyle şiddetle ağlıyor ki nefesi kesiliyor. Elimle başını okşuyorum. Çocuğunu kaybeden ilk anne baba biz değiliz ama bizim çocuğumuzu kaybeden ilk anne babayız. Bütün farkı yaratan da bu. Brian yatağın ayak ucunda iki büklüm uyuyakalınca Kate'in yaralı elini iki elimin arasına alıyorum. Parmağımla tırnaklarının oval çizgisinin üstünden geçiyorum ve onları ilk kez boyadığımda Brian'in bir yaşındaki çocuğa bunu nasıl yaptığıma inanamadığını hatırlıyorum. Şimdi bundan 12 yıl sonra avucunu yukarı çeviriyor ve keşke onu okuyabilseydim diye geçiriyorum içimden. Daha doğrusu o hayat çizgisini değiştirebilseydim. Sandalyemi yatağına daha da yaklaştırıyorum. Seni kampa gönderdiğimiz o yazı hatırlıyor musun? Gitmeden önceki gece fikrini değiştirip evde kalmak istediğini söylediğini. Sana otobüsün soluna otur demiştim. Böylece hareket ettiği zaman arkana dönüp benim orada beklediğimi görebilecektin. Elini iz bırakacak kadar sert bir şekilde yanağıma bastırıyorum. Cennette de aynı koltuğa otur. Beni görebileceğin, sana baktığımı görebileceğin bir yere. Yüzümü battaniyeye gömüyor ve bu kızıma onu ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum. Elini son bir kez daha sıkıyorum. Ufacık da olsa kıpırdanmasını, parmaklarının minicik bir kavramasını, bu dünyaya tekrar tutunmasını hissetmek istiyorum. 17. ayrımın sonu, sayfa 287.